Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Elhamdülillah Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiği hadis-i şeriflerle de beraberiz. Rabbimizin izniyle 4825. hadis-i şerifi tekrar okuyacağım. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar dinara ve dirheme düşkün olduklarında yani ayine alışverişinde bulunduklarında sığırların kuyruklarına takıldıklarında ve Allah yolunda cihadı terk ettiklerinde Allah onları öyle bir belaya düşürür ki yeniden dinlerine dönmedikleri sürece bu belayı onların başından uzaklaştırmaz. Subhanallah. Bir daha anlamaya çalışalım inşallah. İnsanlar ayna alışverişinde bulunduklarında tercüme eden kardeşimiz dinara ve dirheme düşkün olduklarında diye ifade etmiş. Sığırların kuyruklarına takıldıklarında, bu da sadece çift çubuk peşinde koştuklarında yine dünya malın ile birlikteliklerini anlatan bir ifade ve bunun sonucu galiba Allah yolunda cihadı terk ettiklerinde Allah adına bir hayatı yaşamak ve yaşatmak için mücadeleyi bıraktıklarında Allah onların başına öyle bir bela verir ki yeniden dinlerine dönmediklerinde yani dünyaya yüz çevirip Allah'ın dini yüceltme noktasında savaşa, mücadeleye, kavgaya girmedikçe bu beladan uzaklaşamazlar. Hem sorunu hem de sorunun çözümünü hem yıkımı hem yıkılıştan yeniden kalkışı anlatan bir hadis-i şerif. Müslümanlar niçin yıkıldılar? Müslümanlar niçin perişan oldular? Dünya kafirleri önünde niçin ezilip bittiler? Bunu ta ilk günlerden itibaren düşündüğümüzde, ister Moğollar karşısında, ister Haçlılar karşısında ve isterseniz Endülüs'te ama isterseniz yeryüzünün başka bölgelerinde ama şimdi şu yaşadığımız son 300 yıllık çözülme ve hele ki son 150 yılda yaşanan egemenlik, kafir egemenliği altında zillet içinde yaşanan hayat konusunda sorunun temelleri nelerdir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. İnsanlar dünyaya düştüler, doların, euronun peşinde kayboldular, ticaret, para, kapital, onlar için belirleyici oldu. Çift çubuk, inek, tana, sığır önlerine düştü. Onlar onun ardına girdiler. Üç kuruşluk dünyaya kul köle oldular. Öyle olunca Allah-u Teala Müslümanlardan da onuru, şerefi, izzeti aldı ve onlar iki paralık hale düştüler. Tüm izzetlerine, tüm şereflerine rağmen. Oysa iman bir şeref olarak yeterli. Fakat insan bu iman şerefini dünya malına dönüştürdüğünde, dünya malıyla değiştirdiğinde Allah-u Teala da onun dininin değişimini istiyor, imkan veriyor. Bir millet kendinde olanı değiştirmedikçe Allah onun durumunu değiştirmez. İnsanlar kendini nasıl değiştirdiler? Aldatıcı şeytan kah dünya ile aldattı ve sonra çok da Allah ile aldatarak insanları kandırdı. Böylece insanlar dünyanın peşinde koşarken şeytan dedi ki siz koşmaya devam edin, dininiz de zaten mükemmel. Böylece aldandılar insanlar, böylece altın ve gümüş hayatlarında belirleyici oldu ve ardından yeryüzü ile birliktelikleri onları yere çakmaya, çakılmaya götürdü ve kaybetti. Bu kaybediş ile bugünlere geldi Müslümanlar. Savaşmak korkulu oldu. Kayıp haline geldi onlar için. Bir şeyleri kaybetme demekti. Ve ilimle, Allah'ın dininin yüceltilmesiyle, insanlara bunun duyurulmasıyla ve gerekirse bu din uğrunda ölmek, şehit olmak, yeter ki insanlar ve yeryüzünde İslam hakim olsun işi geri atıldı, bırakıldı ve Müslümanlar bu eforlarını, bu gayretlerini başka şeylere verdiler. Böyle yıkıldık, tamam. Böyle belaya düştük, tamam. Peki nasıl kalkacağız? Yeniden dinlerine dönmedikleri sürece, diyor Peygamberimiz. Yeniden dinlerine dönmedikçe nereye varacağız? Hatta yuraci'u dinahum. Dine dönmemiz gerekiyor. Bu ifade aslında korkutucu. Dinde değil miyiz? Müslüman değil miyiz? Müminler değil miyiz? Öyleyiz ama öyle bir yerde de durmuyoruz. Müminiz ama müminlerin durduğu bir yerde durmuyoruz. Müslümanız ama Müslümanca bir duruşa da sahip değiliz. Döneceğiz. İlk müminlerin durduğu yere, onların hareket hayatına, haline, oraya doğru döneceğiz. Allah yeniden kazandıracak bizi. Her zamanki ifadeler belki ama Abdullah İbni Mesud, Habbab bin Eret, Ammar bin Yasir nasıl okuyup, öğrenip peygamberin dilinden vahyi, nasıl hayatlarında İslam'ı gerçekleştirdilerse, Ebu Bekir Efendimiz, Ali Efendimiz, Osman Efendimiz, Ömer Efendimiz bu hayatı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nasıl öğrendilerse, o şekilde yeniden öğrenecek, yeniden uygulayacak ve Müslümanlığımızı bir daha başlatacağız. Bu bir yöntem, bu hayattan kurtulmak, bu zilletten kurtulmak için. Dine dönmek, kitaptan beslenmeye dönmek, Allah'ın bilgilendirmesine evet demek, başka bilgileri kenara koymak. Okuyalım inşallah öyleyse. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4826. hadis-i şerifte şöyle. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını geciktirdi. Öyle geciktirdi ki mescitte namaz kılacaklar namazını kıldı, uyuyanlar kalktı, uyuyacaklar uyudu, teheccüd namazı kılacaklar da kıldılar. Sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanlarına çıktı ve ümmetime ağır gelmeyeceğini bilseydim yatsıyı bu vakitte kılmalarını söylerdim buyurdu veya buna benzer bir şey söyledi, diyor Abdullah İbni Ömer. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sıklıkla yapmadığı bir durum, yatsı namazını bayağı geciktirdi. Öyle ki uyuyanlar uyudu, kalkanlar kalktı. Teheccüde kalkıp kılanlar bile oldu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra gelip yatsı namazını kıldırdı. Ümmetime ağır gelmeyeceğini bilseydim yatsıyı bu vakitte kılmalarını söylerdim buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4832. rivayet, Abdullah İbni Ömer'in aktarımına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslümanlardan iki kişi bulunduğu sürece yönetim işi, yani halifelik, Kureyşlerde kalır. Ardından iki parmağını şu şekilde hareket ettirdi. Yani çevirerek hareket ettirdi. Nasıl yaptı bilmedim. Çünkü kayıtta o bilgi yok. Sadece bu cümleler, bu kelimelerle ifade edilmiş. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4834. hadis-i şerif, Abdikays'ın azatlısı Müslim el-Kurri'nin rivayet ettiğine göre bir adam Abdullah İbni Ömer'e "Sence vitir namazı sünnet midir?" diye sordu. "Sence vitir namazı sünnet midir?" Kime soruyor? Bir adam Abdullah İbni Ömer'e. Abdullah İbni Ömer "Sünnet de ne demek? Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem de Müslümanlar vitir namazını kıldılar." dedi. Adam "Hayır, ben onu sormadım. Yani vitir namazı sünnet mi?" deyince dedi ki Abdullah İbni Ömer "Dur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar vitir namazını kıldılar" sözünü anlamıyor musun? Karşılığını verdi. İlla kafada kalıp olacak. Bir şeye bir şey diyeceğiz. Bu farzdır, bu vaciptir, bu sünnettir, bu şöyledir, bu böyledir diye bir kalıp bulacağız. Kalıplı bir zihin oluştu mu, o kalıba girmeyen, o kalıba sokamadığımız her görüş, ne yapacağız şimdi bunu? Bu bilgi nereye konulacak diye şaşırıvereceğiz. Adam da böyle kalıplamaya çalışıyor. Abdullah İbn Ömer de müdahale etti. Dur hele dedi. Sana yetmiyor mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kıldı diyorum. Müslümanlar, sahabe-i kiram bu namazı kıldı diyorum. Daha ne istiyorsun? Dolayısıyla bu da kılınacak. Biz de böyle bileceğiz inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptı mı? Yaptı. Evet, Müslümanlar yaptı mı? Yaptı. Ona göre onların yaptığı kadar yapmaya başladık mı da güzel olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz terk ettiklerini biraz terk ederiz. Terk etmediklerini biz de terk etmeyiz. Konu bu. 4839. hadis-i şerif, Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah kıyamet gününde ilkleri ve sonları, yani gelmiş geçmiş tüm insanları bir araya topladığı zaman her hain kimse için, her ihanet eden kişi için bir sancak dikilecek ve bu falan oğlu falanın ihanetidir denilecek. Utanç verici bir durum ve kıyamet günü ihanetin tespiti böyle olacak. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4841. hadis-i şerif, Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Daha evvel okuduğumuz bir hadis-i şerif ama yine okuyalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte kıble tarafında bir balgam görünce temizledikten sonra cemaate döndü ve şöyle buyurdu. İçinizden biri namaz kılarken önüne kıbleye doğru tükürmesin. Çünkü namaz kıldığınız sırada yüzünüz Allah'a doğru dönük olur. Hatta Peygamber Efendimiz'in orayı kendisi bizzat temizleyip oraya koku sürdüğü ile ilgili bilgi de okudum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendi temizliyor. Bir kötülüğü gördüğünde eliyle, sonra bunun yapılmaması için de önlem alıyor. Böyle yapmayın diyor. Namazda yüzünüz Allah'a dönük, ona doğru, onun dönün dediği tarafa doğru dönmüşsünüz ve namaz kılıyorsunuz. Oraya tükürülür mü? İlla gerekiyorsa mendile ya da toprak olan bir mescitte sol ayağınızın altına. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4847. hadis-i şerifi okuyacağız inşallah. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Akşam namazı gündüz namazlarının vitridir. Gece kıldığınız namazları da vitriyle bitirin. Biraz önce okuduk. Adam soruyor, vitir şöyle mi? İşte Abdullah İbni Mesud o adamın anladığı bir cevap veriyor. Yani o adamın vardırmak istediği konuyu gördü ve onun istediği cevabı vermiyor. Ve fakat sünneti, uygulamayı tespit ediyor. Şimdi ise akşam namazı gündüz namazlarının vitridir. Gündüz öğleyi kıldık, ikindiyi kıldık, sonra akşamı kıldık, onu üçlü kılıyoruz, tekledik. Gece kıldığımız namazın da sonunu vitir yapacağız. Yatsı namazı, sonra teheccüd ve ardından vitir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4849. hadis-i şerif, Ziyad bin Subeyh el-Hanefi'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben Kabe'ye yönelmiş namaz kılarken yanımda bir ihtiyar vardı. Namazı uzattım ve bu sırada ellerimi böğrüme koydum. İhtiyar adam ellerime vurunca içimden neyimden şüphelendi deyip hızlıca namazı bitirdim. Acaba ne yaptım? Ne hata var? Bu sırada ihtiyarın arkasında bir çocuğun oturduğunu gördüm ve bu ihtiyar kim diye sordum. Çocuk Abdullah bin Ömer'dir deyince namazı bitirinceye kadar oturdum ve Abdullah namazı bitirince ey Ebu Abdurrahman, neyimden şüphelendin diye sordum. İbn Ömer o sen miydin dedi. Evet bendim. Bu şekilde durmak namazda haça benzemektir. Hristiyanların haçı gibi oluştur beden olarak, fizik olarak görünüm. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklamıştı dedi. Şimdi birkaç cümle söylemek istiyorum. Bunlardan birisi Abdullah İbni Ömer. Aslında herkesin tanıdığı, bildiği bir zat. olmalı. Ama işte böyle mescitte bir ihtiyar olarak görünüyor. Halkın arasında, insanların yanında bilinmiyor da tanınmıyor da, öyle şov da yok. Dikkat, Abdullah İbni Ömer geliyor filan da değil. Mescitte namaz kılan, artık yanındaki oğlu mudur, torunu mudur, birlikte namaz kılıyor. Ve namaz kılan bir Müslüman da bir yanlış gördüğünde de namazda olduğu halde adamın eline vurdu. Yani düzelt bu durumu dedi. O da düzeltti. Fakat niye oluyor? Bunu niye yaptı dedi. Kavga da çıkartmadı. Ne diye namazda bana böyle vurun filan da demedi. Sordu. Bir de sorulan şahsın Abdullah İbni Ömer olduğunu öğrenince herhalde oldukça memnun olmuştur. Hem ki Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sahabesiyle buluşmak, hem onun tarafından bir konu öğretilecek, bir hata düzeltilecek olmak ne tatlı bir durum. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize verdiği bir bilgiyi Abdullah İbni Ömer ona verdi. Böyle namazda eller böğürde sanki bir şey seyrediyormuş gibi durulmaz diye ifade etti benim anlayabildiğim kadarıyla. 4850 Abdullah bin Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Ömer'in şöyle dediğini rivayet etmiştir. Oğullar, torunlar ne hoş. Hepsi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı okuyor, öğreniyor, biliyor, aktarıyor. Onun derdinde. Arafat'ta sabah vakti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydik. Kimimiz tekbir getiriyor, kimimiz de telbiye ediyordu. Lebbeyk diyordu. Biz ise tekbir getiriyorduk. Abdullah bin Ebu Seleme dedi ki, hayret edilecek bir şeysiniz ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin orada hangisini yaptığını neden ona sormadınız ki dedim. Daha sonra gelen nesilden bir zat Abdullah bin Ebu Seleme ve olaya şahit olanları canı sıkılıyor. Hayret edilecek bir şeysiniz diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin orada hangisini yaptığını neden sormadınız ki? Hangisini yapıyorsa onu yapaydık. Ne hoş, ne hoş bir üzüntü, ne hoş bir kızma. Yani Resul sallallahu aleyhi ve sellemi öğrenmek, onu anlamak, onun ne yaptığını bilmek, o ne yapıyorsa onu yapma çabasının içinde olmak. Allah bize de böyle bir iştah versin, böyle bir coşku versin. Dini öğrenmeyi, anlamayı, yaşamayı dert eden bir zihin yapısı. Çünkü kafamız hep başka şeylerle dolu. Hep başka şeyleri kafaya takmışız. Evin kenarı, arabanın üstü başı, bahçenin kenarı gibi konularla uğraşıp duruyoruz. İnsanlar hayatı, dünyayı, kendilerine dönük yaşamayı dert etmişler. Asıl derdi dert etmeyi unutmuşlar. Öyle şeyler dert ediyorlar ki kendilerinden geçiyorlar, hasta oluyorlar, perişan oluyorlar, psikolojileri bozuluyor. İnsanlara da böyle dertler pompalanıyor. Zaten ekranlardan, eğitim ortamlarından, iş yerlerinden, caddelerden ve sokaklardan, akrabadan, telefon konuşmalarından habire dertlendiriliyoruz. Korkular, korkutmalar, endişe verici cümleler, amanlar, dikkatler filan bunlar söyleniyor. Fakat coşturucu, koşturucu, dikkat edilmesi gereken, cennete götürecek Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı iken, o ise üstü örtülmüş, kapatılmış, zaten bitirilmiş, tamam olmuş, bu kadar da bize yeter hale getirilmiş bir bilgi ortamıdır. Onu orada tutuyoruz. Bize lazım olan hayatımızda yok. Bize lazım olmayan bizi hasta edecek kadar çok. O zaman kalbi kafası bozuk kardeşlerim ve kendim hep beraber dönelim. Şu hadisleri bir daha okuyalım. Bana ne gerekiyor? Ne yapacağım ben bu hadisi? Bu da ne olacakmış? Demeden okuyalım. Alın mesela bir hadis okuyayım size ki şu gün bunu uygulama imkanınız var mı yok mu? Sanki yok gibi. Ama bunu okumam lazım. Bunu öğrenmem lazım. Bu bilgi diğer bilgileri belki taşıyacak başka bir bilgidir. Her bilgi hemen bana lazım olmayabilir. Ama bilgiler de bina gibidir. Her tuğla bir başka tuğlayı taşır ya. Dolayısıyla bu bilgiler de öyle. Mesela 4851. hadis-i şerifi okuyorum. Aslında okumayı düşünmemiştim. Belki bugünkü Müslümanlara çok da lazım olmaz diye. Ancak okuyalım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir bilgi. Abdullah İbni Ömer aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihramlının yırtıcı hayvanları yani fare, karga ve çaylağı öldürebileceğini söyledi dediğini işittim. Ona peki ya yılan ve akrep diye sorduğumda bunların da öldürülebileceği söylenirdi dedi. Resul böyle söyledi demedi ama. Çünkü orada demek ki Abdullah İbni Ömer kendi kulağına tam güvenemedi. Burayı bildiği halde tutuyor. Evet, bunlar da öldürülebileceği söylenirdi dedi. Şimdi böyle bir imkan, böyle bir durum var mı yok mu bilmiyorum. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu bilgisini okumalıyım. Bu bana gerekmez, bu bana lazım değil. Bunları kenara attığımızda bütün bir hayatı, Efendimiz'e dair bir dünyayı anlamaz hale geliyoruz. Oysa parçaları bir araya koyduğumuzda bütün ortaya çıkacak ve bu bütünü seyrettiğimizde kulluğumuz da güzel olacak. Okuyalım inşallah. 4853. hadis-i şerif. Hasan bin Hadiye'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Ömer ile karşılaştığımda bana sen kimlerdensin diye sordu. Ben Uman halkındanım deyince Uman halkından mı dedi. Ben evet dedim. Abdullah İbni Ömer Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işitmiş olduğum bir şeyi sana anlatmamı ister misin deyince evet dedim. Bunun üzerine şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Bir tarafı denizle kaplı Uman diye bir yer biliyorum. Oradan yapılan hac başka yerlerden yapılan iki hactan daha üstündür. Niye? Niyesini bilmiyoruz. Resul aleyhissalatü vesselam böyle dedi. Allah'ın elçisi böyle konuştu. Bir tarafı denizle kaplı Uman diye bir yer biliyorum. Oradan yapılan hac başka yerlerden yapılan iki hactan daha üstündür. Hadis-i şerifi Abdullah İbni Ömer'in dile getirişiyle alakalı konuşmak gerekir. Bu zatın kimliğini öğreniyor. Nerelisin diye soruyor. Kazanmamız gereken hasletlerden birisi de bu galiba. İnsanlarla tanışırken onların memleketini de öğrenmemiz hoş olacak. Ve memleketlerini de aşağılamak için değil. Adama soruyorsun nerelisin? Diyor ki filan yerli. Senin kafanda o köyle, o kasabayla, o ilçeyle alakalı bir fıkra zaten var. Hani her bölgeni aşağılayan bir takım fıkralar, sözler, cümleler, replikler vardır ya. Suratında belli belirsiz bir gülümseme de olacak şimdi. Adam falanlıyım dese hemen senin zihninde o bilgiler akıyor. O adamla alakalı. Abdullah İbni Ömer'in ise sorduğu soru sonrasında adam kendi bölgesini söyleyince hemen bilgisi geldi. Ama kimden? Resul Aleyhisselatü Vesselam'dan. O bölgeyle, o yerle alakalı bir hadis hemen düştü. Ama bunu hemen söylemedi. Sana dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir söz aktarayım mı? Adam istemez mi? Bedava hadis geliyor şimdi. Koşmadı, gitmedi, yorulmadı. Hadis ona geldi. İstemez mi? Vallahi insanlar istemiyorlar ama. Önlerine hadis servis ediyorsun. Direkt götürüyorsun. Hatta lütfen diyorsun ama suratını çeviriyor, gönlünü çeviriyor, yanaşmıyor. Oysa bu bir nasip işi. Ve adam dedi ki tabii ki isterim. Bunun üzerine işte bu sözü söyledi. Bir tarafı denizle kaplı, Uman diye bir yer biliyorum. Orada yapılan hac, başka yerlerde yapılan hactan iki kat daha üstündür dedi Efendimiz bu şerefli ifadeleriyle. 4854. hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekinden ve hurmalardan çıkacak olan bütün mahsulün yarısı karşılığında Hayber'i Hayberlilere verdi. Yani orada yaşayan Yahudilere. Hayber'in fethinden sonra. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı boyunca Ebu Bekir ve Ömer'in Allah ikisinden de razı olsun hayatı boyunca bu şekilde Hayber Hayberlilerin ellerinde kaldı. Ta ki Ömer, kendi babasından bahsediyor, Allah ondan razı olsun, beni onu paylaştırmak için gönderinceye kadar. Abdullah İbni Ömer görevli olarak gitti. Hayber'in mahsulatı paylaştırılacak. Onlar bana büyü yaptı ve elim yamuldu. Bunun üzerine Abdullah İbni Ömer'in bu şekilde sihirle de olsa bir saldırıya uğraması sonucu Ömer onu, Hayber'i onların ellerinden aldı ve onları sürdü. Bu da böyle bir hadis-i şerif. Yani Müslümana yapılan bir saldırı İslam'ın görevlendirdiği bir elçiye, bir memura yapılan herhangi bir saldırı bu şekilde karşılık buldu. Güzelce, keyifli bir şekilde bütün kafirler dışarıya çıkmışken onlar Arap topraklarında oturmaya devam ediyorlardı. O dönem yurtlarından edilmemişlerdi. Ama Yahudiliğini yapacak ve yaptılar. Sihirle büyülediler, eli yamuldu. Demek olur mu? Sihirde böyle bir şey var mı? Allah korusun. Şeytandan, şeytanın tüm araç ve gereçlerinden, haset eden hasetçiden, düğümleri üfleyenlerin şerrinden, zalim, gasık kimselerin kötülüğünden de Allah'a sığınıyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4855. hadis-i şerif. Abdullah İbn Ömer'in rivayet ettiğine göre Aişe, Berire'yi satın almak isteyince sahipleri vela hakkı kendilerinde olmadan onu satmayı reddettiler. Aişe bu durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söyleyince onu satın alıp azat et çünkü vela hakkı parayı verene aittir buyurdu. Aişe annemiz Berire'yi satın almış, özgürleştirmek istiyor fakat sahipleri, eski sahipleri velanın, velayetin yani onunla ilgili sorumlulukların ve yetkilerin kendilerinde olmasını istiyor. Peygamber Efendimiz bu duruma hayır dedi. Onu satın alıp azat et çünkü vela hakkı parayı verene aittir buyurdu. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4857. hadis-i şerif. İbni Avn'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Nafi'ye bir mektup yazarak Hazreti Abdullah İbni Ömer'in azatlı kölesi ve ondan ilim alan öğrencisi, talebesi olan Nafi'ye bir mektup yazarak savaştan önce müşrikleri İslam'a davet etmek var mıydı diye sordum. Savaştan önce davet etmek var mıydı? Nasıl yapılırdı bu iş diye sordum. O da bana bu İslam'ın ilk başlangıcındaydı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mustalik oğullarına gaflet anında hayvanlarını sularken saldırmış, adamlarını öldürüp kadınlarını, çocuklarını ve mallarını almıştır. Cüveyriye bintül Haris'i ele geçirdiği gün de işte o gündü diye cevap yazdı. Bu hadisi bana o sırada ordunun içinde olan Abdullah İbni Ömer de anlattı diye mektubunu da bu şekilde tamamladı. Savaştan önce müşrikler İslam'a davet var mıydı? Nafi'nin yorumuna göre evet bu vardı ama İslam'ın ilk yıllarında Müslümanların daha güçsüz olduğu dönemde fakat İslam bütün memleketlerde duyurulup anlaşılıp düşmanlık da buna göre yeniden şekillendiğinde buna gerek kalmadı anlamında bu olayı aktarıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mustalik oğullarına yaptığı gazada ki yöntemi ansızın onlara saldırmak, önce davet edelim sonra saldıralım değil, hemen onları gafilken yakalayıp işlerini bitirmek üzere bir tavırdı diye anlamış ve söylemiş, aktarmış. Çünkü bu olayın içerisinde bizzat Abdullah İbni Ömer de varmış. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4858. hadis-i şerifte şöyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'in arkasında Mina'da namazı yolcu namazı olarak kıldım. Osman'ın hilafetin ilk 6 yılında da bu şekilde kıldım diyor. Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman kimse yaprakları dökülmeyen ağaç gibidir. Bu ne ağacıdır diye sorduğunda Efendimiz ashab bir şeyler söyledi ancak bilemediler. Ben hurma ağacıdır demek istedim ama utandım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hurma ağacıdır buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanı bu şekilde benzetmeleri var. Bunlardan birisi de hurma ağacına benzetiyor. Yaz kış ürün veren ve yeşil kalan bir ağaç. Müslüman da bütün durumlarda böyledir çünkü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin benzettiği gibi yaz kış böyle verim veren, bela, sıkıntı ama bolluk genişlik zamanlarında da Allah'a kulluktan ayrılmayan kullar olmayı bizlere Allah nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.